Ayrım 17, Kitapçı Mendel, Stefan Zweig, sayfa 180. Fakat yine de bütün gün seni beklemekten ve seni gözetlemekten başka bir şey yapmıyordum. Kapımızda pirinçten bir gözetleme deliği vardı. Onun yuvarlığından senin kapın görünürdü. Bu gözetleme deliği benim dünyayı seyreden gözümdü. Hayır, gülümseme sevgilim. Bugün bile o saatlerden utanç duymuyorum. O buz gibi holde annemin kuşkulanmasından korkarak aylar ve yıllarca elimde bir kitap bütün öğleden sonraları pusuda beklerdim. Gerilmiş bir keman teli gibi, varlığın dokunup da ses versin diye hep senin çevrende dolanıyordum. Hep heyecanlı ve hareketliydim. Fakat sen cebinde taşıdığın saatin zembereğinin gerilimi kadar bile bunun farkında değildin. Karanlıkta büyük bir sabırla zamanın geçişini sayan, yollarda sana sessiz yürek çarpıntılarıyla arkadaşlık eden ve o milyonlarca saniye tiktaklarından sadece birine bakmış olduğum saat gibi senin her şeyini biliyordum. Bütün alışkanlıklarını tanıyordum. Bütün kravatlarını ve giysilerini de çok geçmeden senin tek tek bütün dostlarını da tanıyor ve seçebiliyordum. Hoşlandıkların ve hoşlanmadıkların diye ayırıyordum. 13'ünden 16 yaşıma kadar bütün saatlerim seninle geçti. Ah ne çılgınlıklar yaptım. Elinin dokunduğu kapı tokmağını öperdim. Apartmana girerken yere attığın sigara izmaritini gizlice alırdım. Çünkü ona dudakların dokunmuştu ve o kutsaldı. Akşamları yüzlerce kez bir bahane bulup sokağa koşardım. Odalarının hangisinde ışık yandığını göreyim, senin görünmez varlığını bilip hissedeyim diye. Yolculuğa çıkmış olduğun haftalarda babacan Yuhan'ın sarı yol çantanı aşağıya taşıdığını görünce kalbim duruverirdi korkudan hep. Hayatım bütün anlamını yitirir ve kuraklaşırdı. Somurtkan, canı sıkkın ve öfkeli bir şekilde bir aşağı bir yukarı dolaşır ve annem ağlamaktan kızarmış gözlerimdeki umutsuzluğu fark etmesin diye pek dikkat ederdim. Bütün bunların, sana bu anlattıklarımın gülünç şeyler, çocukça delilikler olduğunu biliyorum. Bunlardan utanmam gerekirdi fakat hiç de utanmıyorum. Çünkü sana karşı olan sevgim, o çocuksu aşırılıklarında olduğu kadar hiçbir zaman daha temiz, daha ateşli olmamıştır. Sana saatlerce, günlerce anlatabilirdim. Yüzümü bile pek görmemiş olan seninle, hep seninle nasıl da bütün hayatımı doldurduğumu. Merdivende sana rastlar da yolundan çekilmezsem yakıcı bakışlarının korkusuyla başımı eğip önünden geçerdim. Ateşten yanmamak için suya atılır gibi. Çoktan unutulup gitmiş o yılları sana saatlerce, günlerce anlatabilir, bütün bir hayat takvimini gözler önüne serebilirim. Fakat canını sıkmak, eziyet etmek istemiyorum. Sana çocukluğumun en güzel yaşantısını emanet etmek istiyorum sadece. Fakat yalvarırım sana, önemsiz şeyler diye benimle alay etme. Çünkü benim çocuk yüreğim için bunun sonsuz önemi vardı. Bir pazar günü olmalıydı. Sen seyahate gitmiştin. Uşağın vurup temizlediği ağır halıları açık duran kapından içeri taşıyordu. İhtiyarcık güçlük çekiyordu. Birden büyük bir cesaretle yanına yaklaştım ve yardım edebilir miyim diye sordum. Önce şaşırdı, sonra kabul etti. Ben de böylece derin bir saygı, hatta taparcasına bir hayranlıkla evinin içini, dünyanı, önünde oturduğun yazı masanı, içinde bir iki çiçek duran mavi kristal vazoyu, dolapları, tabloları gördüm. Fakat senin dünyanı şöylesine bir kaçamak görebilmiştim. Çünkü sana çok sadık uşağın Yuhan her yere bakmama izin vermedi. Ne var ki ben bir bakışla bütün atmosferi içime doldurmuştum ve uykuda ya da uyanıkken senin hayalini kurmak için yetecek kadarını elde etmiştim. Bu dakika, bu pek çabuk geçen dakika, bütün çocukluğumun en mutlu anıydı. Sana bunu anlatmak istiyordum. Bu dakikayı, beni tanımayan biri olarak sana, bir ömrün nasıl da birine bağlanıp söndüğünü sonunda anlayabilen için sana bu dakikayı anlatmak istiyordum. Hemen ardından gelen o korkunç saati de. Ben daha önce de söylemiştim, senin yüzünden her şeyi unutmuş, anneme boş veriyor, hiç kimseyle ilgilenmiyordum. Annemle uzak akraba olan Innsbrucklu bir iş adamının bize sıkça uğradığı bu yaşlıca erkeğin bizde epeyce kaldığı ve annemi kimi zaman tiyatroya götürdüğü gözüme batmıyor, hatta bu durum hoşuma gidiyordu. Çünkü bu işime geliyordu. O zaman evde tek başıma kalıyor, seni düşünüyor, seni gözetliyor, en büyük mutluluğu ele geçiriyordum. İşte o günlerin birinde annem bazı dolambaçlı sözlerle beni yanına çağırdı. Benimle önemli bir şey konuşmak istiyordu. Sapsarı oldum ve yüreğimin küt küt attığını hissettim. Acaba bir şey mi sezmiş, bir şeylerin farkına mı varmıştı? İlk aklıma gelen sen oldun. Beni bu dünyaya bağlayan o büyük sır. Fakat annem de benim gibi çekingendi. Beni öptü. Bunu hiç yapmazdı. Sevgiyle hem de iki defa. Sonra divanda beni yanına çekti ve tutuk bir şekilde utana sıkıla anlatmaya başladı. Dul olan erkek akrabası onunla evlenmek istediğini söylemişti. Annem de daha çok benim için bunu kabul edecekti. Kanım birden yüreğime hücum etti, sıcak sıcak. Tek bir düşünce vardı kafamda, o da sendin. Fakat burada kalacağız, öyle değil mi diye kekeleyerek sordum. Annem, hayır, Innsbruck'a taşınacağız. Ferdinand'ın o kentte güzel bir köşkü var diye yanıtladı. Ötesini duyamadım. Gözlerim kararıverdi. Bayılmış olduğumu sonra öğrendim. Annem oda kapısının arkasında beklemiş olan yeni üvey babama ellerini açarak bir kurşun külçesi gibi sırt üstü düşüverdi diye yavaş bir sesle anlatıyordu. Sonraki günler olup bitenleri benim gibi güçsüz bir çocuğun onların çok üstün kuvvetine karşı nasıl da kendini savunduğunu anlatamam. Yazarken bile bunları anımsadıkça elim titriyor. Gerçek sırrımı ele veremezdim. Bu nedenle kendimi savunmam, karşılarına dikilmek, onlarla tersleşmek ve onlara direnmekten öteye geçmiyordu. Benimle artık kimse konuşmuyordu. Okuldan her eve dönüşümde bir eşyanın daha götürülmüş ya da satılmış olduğunu fark ediyordum. Evle birlikte benim hayatımda bomboş kalıyordu. Günün birinde eşya taşıyıcılar gelip ne varsa götürdüler. Boş odalarda toplanmış bavullar ve annemle benim yatağım iki taşınabilir karyola duruyordu. Burada bir gece daha yatacaktık. En son gece. Yarın Innsbruck yolculuğu vardı. Bu en son gün senin yakınında olmadan yaşayamayacağımı hissettim. Senden başka bir kurtuluş yoktu benim için. Bunu nasıl düşündüğümü ve o umutsuz saatlerimde kafamın çalışıp çalışamayacağını hiçbir zaman kestiremeyeceğim. Birdenbire oturduğum yerden kalktım. Annem evde yoktu ve üzerimdeki okul üniformasıyla oturduğum karşı daireye gittim. Hayır, buna gitmek denemezdi. Çekici bir güç, sertleşmiş bacaklarımı ve titrek oynak yerlerimi senin kapına doğru itiyordu. Daha da önce söyledim. Dediğim gibi o anda ne istediğimi bilmiyordum. Ayaklarına kapanmak, beni hizmetçi ya da köle olarak al yanına demek istiyordum. 15'inde bir genç kızın bu aşırı bağlılığına gülümseyeceksin diye korkuyordum da. Fakat sevgilim, o gün dışarıda, o buz gibi koridorda, korkudan kas katı kesilmiş, fakat yine de gizli bir güçle kapının önünde nasıl durduğumu, titreyen kolumu vücudumdan koparırcasına kaldırışımı, korkunç saniyelerin sonsuzluğunda bir savaştı bu ve parmağımı kapı tokmağına değdirmemi bir bilsen gülümsemezdin. Tiz zil sesi bugün de kulaklarımda ve peşinden sessizlik. Kalbimi durduran, kanımı donduran sessizlik. Gelecek misin diye kulak kesilmiş bekliyordum. Fakat sen gelmedin kapıya. Hiç gelen olmadı. Sen o akşamüstü herhalde evde yoktun. Johan da alışverişe çıkmış olmalıydı. Zilin cansız ses perdeleri uğuldayan kulaklarımda, ayaklarımın ucuna basarak o dağıtılmış ve bomboş bırakılmış apartman dairemize döndüm. 4 adımcık yoldan, diz boyu karda saatlerce yürümüş gibi bitkin düşmüştüm. Bir yol örtüsüne attım kendimi. Bu bitkinin altında beni senden onlar koparmadan seni görmek, seninle konuşmak kararlı hala bütün gücüyle içimi yakıyordu. İnan bana, hiçbir şehvet düşüncesi yoktu bunda. Böyle şeylerden habersizdim. Seni düşünüyordum hep, sadece seni. Seni görmek istiyordum. Bir kez daha seni görmek, sana tutunmak istiyordum. Bütün gece, o uzun ve korkunç gece hep seni bekledim, sevgilim. Annem yatağına girip de uykuya dalınca odadan antreye usulca çıkmıştım. Eve ne zaman geldiğine kulak vermek için. Bütün gece bekledim. Buz gibi bir Ocak ayı idi. Yorgundum. Her yanım ağrıyordu. Oturacak iskemle bile olmadığı için soğuk döşemeye uzanmıştım. Kapıdan sızan hava yeri yalıyordu. Sırtımda incecik bir giysiyle uzanmıştım o buz gibi yere. Üzerime de örtü filan almamıştım. Isınıp da uyuyakalır ve ayak seslerini duymam diye korkmuştum. Canım acıyordu. Soğuktan buz kesmiş ayaklarımı birbirine bastırıyordum. Kollarım titriyordu. Korkunç karanlıkta öyle üşüyordum ki sık sık ayağa kalkıyordum. Fakat bekliyordum, bekliyordum seni, alın yazım gibi bekliyordum. Sonunda sabahın ikisi ya da üçü olmalıydı. Aşağıda dış kapının açıldığını ve merdivenleri tırmanan ayak seslerini duydum. Üşümem geçivermiş, her yanıma ateş basmıştı. Kapıyı usulca açtım. Sana doğru koşacak, ayaklarına atılacaktım. Ah, ben çılgın çocuğun o sırada ne yapacağını bilir miyim? Adımlar yaklaşıyor, mum ışığı aşağıdan doğru parıldıyordu. Tokmağı titreyerek tuttum. Bu gelen sen miydin? Evet, sendin sevgilim. Fakat yalnız değildin. Usul ve kıkır kıkır bir kahkaha, bir ipek giysi hışırtısı ve senin kısık sesini duydum. Eve bir kadınla dönüyordun. O gece nasıl olup da ölmediğimi bilmiyorum. Ertesi sabah saat 8'de beni Innsbruck'a götürdüler. Karşı çıkacak gücüm kalmamıştı. Çocuğum dün gece öldü. Şimdi yine yalnız olacağım. Yarın gelecekler. Karalar giymiş yaban kişiler. Bir tabut getirip yavrucuğumu, tek çocuğumu ona koyacaklar. Belki kimi dostlar da gelip çelenk getirirler. Fakat bir tabut üstünde çiçekler neye yarar? Beni yatıştıracaklar, rastgele sözler söyleyecekler. Sözler, sözler. Fakat bunların bana ne yardımı dokunur? Biliyorum, sonra yine tek başıma kalacağım. İnsanlar arasında tek başına kalmaktan daha korkunç bir şey yoktur. Bunu o sonsuz görünen 2 yılda Innsbruck'ta 16 ile 18 yaş arasında ailemin yanında bir tutsak, bir sürgün gibi yaşadığım yıllarda öğrendim. Çok sessiz, az konuşan bir insan olan üvey babam bana çok iyi davranıyordu. Annem de sanki bir haksızlığı düzeltmek istermiş gibi her dileğimi yerine getirmeye hazır görünüyordu. Delikanlılar çevremde dolanıyorlardı. Fakat ben hepsini de katı bir inatla yanımdan uzaklaştırıyordum. Yalnızlığım ve kendime eziyetin karanlık dünyasına gömüyordum kendimi. Bana satın aldıkları yeni giysileri sırtıma bile geçirmiyordum. Konserlere, tiyatroya gitmek istemiyor ve neşeli kişilerin gezilerine katılmıyordum. Sokağa hemen hemen hiç çıkmıyordum. 2 yılımı geçirdiğim bu küçük kentin 10 sokağını bile tanımadığımı söylersem bana inanır mısın sevgilim? Yas tutuyordum ve yas tutmak istiyordum. Senin yakınında bulunduğum sırada katlandığım sıkıntılarla kendimden geçiyordum. Dahası var, sadece seninle yaşamak hırsımdan uzaklaşayım istemiyordum. Evde tek başıma oturuyor, saatlerce, günlerce hep seni, senin yüzlerce anını düşünmekten başka bir şey yapmıyordum. Her karşılaşmamı, her anıyı, her bekleyişimi, bütün bu küçük küçük serüvenleri tiyatrodaymış gibi canlandırıyordum. Bu nedenle de o zamanların her saniyesini pek çok kez gözümün önünde canlandırdığımdan bütün çocukluğum böylesine yakıcı bir anı olarak kaldı. O geçmiş yılların her dakikasını öyle sıcak ve taşkın hissederim ki daha dün kanımda dolaşıyormuş gibidir onlar. O tarihlerde sadece seninle yaşıyordum. Senin bütün kitaplarını alıyordum. Gazetede ismin çıktığı gün benim için bayramdı. Kitaplarının her satırını ezberime aldığıma inanır mısın? Öyle çok okumuştum ki her birini. Gece yarısı birisi uyandırıp o kitaplardan bir satır dahi okusa, bugün bile evet, 13 yıl sonra bugün de geri kalanını ezbere okurum. Senin her sözün işte böylece benim İncil'im, dualarım olmuştu. Bütün dünya seninle ilgisi ölçüsünde vardı benim için. Viyana gazetelerindeki konser ve ilk gece yazılarını, bunlardan hangisinin seni ilgilendireceğini düşünerek okur ve akşamları sana uzaktan arkadaşlık ederdim. Şimdi salona giriyor, işte yerine oturdu diye. Bunu binlerce kez düşlemişimdir çünkü seni sadece bir defa konser salonunda görmüştüm. Fakat bütün bunları, yüzüstü bırakılmış bir çocuğun çılgınca, kendi kendisine öfkelenen bu acıklı umutsuzluğunu anlatmak neye yarar? Bunu hiçbir kez anlamamış, hiçbir gün bilmemiş bir insana ne diye anlatmalı? Fakat ben o tarihte gerçekten hala çocuk muydum? 17'me, sonra 18'ime basmıştım. Delikanlılar sokakta dönüp dönüp bakıyorlardı fakat ben onlara sadece kızıyordum. Çünkü bir başkasına sevgi beslemeyi, hatta içimden düşünerek bile olsa aklım almıyordu, yadırgıyordum. Böyle bir şey benim için suçtu. Sana karşı beslediğim arzu hep aynı kaldı. Yalnız vücudumda ve uyanan duyularımda biraz daha ateşlendi, kadınlaştı. Çocuğun bulanık, toy arzularında sezemediği şey, bir tarihte kapının zilini çalan o çocuğun kavrayamadığı, şimdi benim tek düşüncem olmuştu. Kendimi sana armağan etmek, sunmak istiyordum. Çevredekiler beni yanlış tanıyarak ürkek sanıyor, bana çekingen diyorlardı. Çünkü ben sırrımı inatla hep içimde saklamıştım. Ancak ruhumdaki demir gibi sert bir irade gün geçtikçe daha çok gelişiyordu. Bütün düşüncelerim, bütün amacım Viyana'ya gitmek, sana dönmekti. Başkalarına pek saçma, pek akıl almaz görünse de sonunda bu isteğimi kabul ettirdim. Üvey babam annemden farklıydı. Beni kendi öz çocuğu gibi görüyordu. Ben hayatımı kendim kazanacağım diye ısrarla direnince Viyana'daki bir akrabanın yanına gidip büyük bir hazır giyim mağazasında çalışmak için onlardan izin koparabildim. Sisli bir güz akşamı Viyana'ya vardığımda ilk olarak nereye gittiğimi söylemem gerekir mi? Bavulumu istasyona bırakıp bir tramvaya atladım. Ne de ağır yol alıyor, her durak beni nasıl öfkelendiriyordu. Eski apartmanımıza koştum, yüreğim sevinç doluydu. Beni yaban, anlamsız uğultularla karşılamış olan kent şimdi ilk defa canlıydı. Şimdi ben de yaşıyordum, çünkü seni yakınımda hissediyordum. Senden vadilerin, dağların, ırmakların gerisinde ne kadar uzaktaysam şimdi de o kadar yakınındaydım. Çünkü parıldayan bakışlarımla senin aranda sadece aydınlık ve ince bir cam vardı. Hep yukarıya, yukarıya bakıyordum. Ev karşımdaydı, ışık yanıyordu. Sen oradaydın, dünyam karşımdaydı. Bu saati 2 yıl boyunca düşlemiştim ve şimdi ona kavuşmuştum. Uzun, puslu, yumuşak akşamda, ışık sönünceye kadar pencerenin altında durdum. O gece kalacağım yeri daha sonra aradım. Her akşam hep böyle bekledim evinin önünde. Saat 6'ya kadar dükkanda ölesiye çalışıyordum. Fakat işimden yine de hoşnuttum. Demirden kepenkler gürültüyle iner inmez doğru sevgili amacıma koşuyordum. Bir hafta sonra beklediğim an geldi. Sana rastladım, hem de hiç ummadığım bir anda. Tam yukarıya pencerelere bakarken sen sokağı geçip geliverdin. Ben o anda yine 13'ündeki çocuktum. Kanım yanaklarıma hücum etti. Elimde olmadan içimin derinliklerinden gelen bir hisse, gözlerini üzerimde hissetmek özlemine karşı gelerek başımı eğdim ve çılgınca koştum, yanından uzaklaştım. Sonraki günlerde bu küçük kızın ürkek kaçışından utandım. Çünkü şimdi seni ne kadar istediğimi biliyordum. Sana rastlamak istiyor, seni arıyordum. Özlemle geçip giden bunca yıldan sonra beni tanımanı arzuluyordum. Gözüne çarpmak istiyordum ve beni sevmeni. Fakat sen beni uzun süre fark etmedin. Halbuki ben her akşam kar tepsisinde Viyana'nın keskin, sert rüzgarında seni sokakta bekliyordum. Çoğu zaman da saatlerce boş yere bekliyordum. Çünkü sen evden çıkıp uzaklaşırken çoğu kez yanında bir arkadaşın oluyordu. 2 akşamda kadınlar görmüştüm yanında. Bu arada büyümüş olduğumu anlamıştım. Sana karşı duygularımda bir değişme, bir başkalık olduğunu ani yürek çarpıntılarım söylüyordu bana. Yabancı bir kadının senin koluna güvenle girdiğini görmek içimi parçalıyordu. Buna şaşmamıştım. Senin bu sayısız kadın ziyaretçilerini çocukluk günlerimden biliyordum. Fakat şimdi bir acı duyuyordum. Bir başka kadınla böylesine açıktan açığa vücut yakınlığını görünce içimde bir şeyleri geriyordu. Çocuksu onurumla, belki şimdi de böyleyim, evinin semtine bir daha uğramadım. Fakat bu bomboş inat ve isyanın gecesi ne korkunç oldu. Ertesi akşam yine evinin önündeydim. Ezilmiştim. Bana kapalı hayatının önünde bütün ömrümce beklediğim gibi akşamlar boyu bekledim ve bekledim. Sonunda bir akşam gözüne çarptım. Uzaktan geldiğini görmüş ve kaçmayayım diye bütün gücümü toplamıştım. Şansa bak ki yükünü boşaltmak isteyen bir araba o anda yolu tıkadığından senin tam önümden geçmen gerekti. Dalgın bakışların beni süzdü ve bakışlarımdaki dikkati görür görmez anısı bile ne korkutucu. Sararken soyan ve yakalayan o sevgi dolu bakışlar oluverdi. Benim gibi bir çocuğu ilk kez kadınlaştıran, içimdeki sevgiyi uyandıran bakışlar. Bu bakış 1-2 saniye benim kendini bir türlü kurtaramayan ve istekle dolu bakışımı yakaladı. Sonra yanımdan geçip gidiverdin. Kalbim küt küt atıyordu. Elimde olmadan adımlarımı ağırlaştırdım, yenemediğim bir merakla arkama döndüm ve öylece durmuş bana bakıyordun. Meraklı bir ilgiyle beni süzmenden hemen anladım. Tanımamıştın beni. 17. ayrımın sonu, sayfa 188.